Abdullah Öcalan ile Görüşmeler. Doğu Perinçek. Kaynak Yayınları 6. basım Eylül 2009. Bu kitap 247 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 17 Ekim 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Öcalan'ı ve PKK'yı anlamak için bu kitap mutlaka okunmalı. Özellikle Kürt açılımı tartışılırken. Perinçek'in yeni basımı ön sözü Öcalan ile niçin görüştüm? İlk 5 basım 1990-1991 yıllarında yayımlandı ve tükendi. Bu basımda Körfez Savaşı koşullarına yapılan ikinci görüşme de var. Öcalan'ın Perinçek'e SHP listesinden 4 milletvekili önerisinin öyküsü. Ayrıca Perinçek'in Kürt liderlerine ve Öcalan'a 23 Mayıs 2000 günlü tarihli mektubunun tam metni. Öcalan'ı yaratan etkenler, çocukluğu, eğitimi ve öğretmenleri, niçin subay olamadı, namaz kıldığı günler, Yargıtay Başkanı'nın cenazesindeki sıçrama, Kemalist aydınlanmanın etkileri, nasıl Kürt milliyetçisi oldu, PKK'nın doğuşu ve eylemleri, Öcalan'ın liderlik sırları, PKK içindeki şiddet, tarih boyunca Türk-Kürt ilişkileri, ordu-paşa kültü, ABD, Avrupa, Sovyetler Birliği, Sevr-Lozan, Suriye ile bağları, Barzani ve Talabani ilişkileri, Sünnilik, Alevilik ve laiklik, Turgut Özal ve Türkiye yöneticileriyle ilişkiler, çözüm önerileri ve mesajlar. Genişletilmiş 6. basımı ön söz. Abdullah Öcalan ile niçin görüştüm? Görüşmeler. 2000'e doğru genel yayın yönetmeli olarak PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan ile iki kez görüşme yaptım. Bu kitabın ilk 5 basımında yalnız ilk görüşme bulunuyordu. Bu basımda genişletiyor ve ABD'nin 1. Körfez saldırısından hemen sonra yaptığımız ikinci görüşmeye de yer veriyoruz. Görüşmelerden birincisi 23-25 Eylül 1989 tarihlerinde Şam'da gerçekleşti ve 2000'e doğru dergisinin 15 Ekim 1989 tarihli 42. sayısından 12 Kasım 1989 günlü sayısına kadar 5 hafta süren bir dizi halinde yayımlandı. Bu görüşmeye 2000'e doğru dergisi adına Doğu Perinçek ile birlikte Ömer Özer Turgut ve Sefa Kaçmaz katıldı. İkinci görüşme 5-7 Nisan 1991 tarihleri arasında Lübnan'da Beka kampında gerçekleşti. Bu görüşme 2000'e doğru dergisinin 14 Nisan 1991 günlü sayısından 29 Nisan 1991 tarihli sayısına kadar 3 haftalık bir dizi olarak yayımlandı. Bu görüşmeye benimle birlikte Ömer Özer Turgut ve Ramazan Duran da katıldılar. Görüşmeleri yayımlarken koyduğumuz başlıklar yapılan işin amacını da ortaya koymuştur. Birinci görüşme dizisi başlıkları Abdullah Öcalan Perinçek'e anlattı. Bende Kürtlük aşkı yok. Türkiye halkı ile birleşeceğiz. Referanduma varız. Suriye ve İran ile bir yere kadar. Emirle ölmek ve öldürmek. Istırap burada. İkinci görüşme dizisi başlıkları Apo'nun tampona cevabı. Saddam'ın önündeki sınav. Türkiye halkı ile ortak ev. Aklama kararları. Her iki görüşme Devlet Güvenlik Mahkemesi kararlarıyla aklandı. Bu kararlar yetmedi, yapılan suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Bu aklama kararları sırasıyla şunlar. 1. İstanbul 2. DGM 2706-1990, E-1989-277, K-1990-148. 2. İstanbul 2. DGM 4-12-1991, E-1991-216, K-1991-454. 3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1-9-1997, HZ-1997-1777, K-1997-237. Nereden nereye? 1989 yılı Ekim ayında ilk görüşmeyi yayınladığımız günlerde Türkiye'de özgürlükler adına nereden nereye geldiğimizi şöyle özetlemiştik. 2 yıl önce Mustafa Kemal'in İzmit basın toplantısında Kürt meselesine ilişkin söylediklerini yayınladığımız için dergimize daha basım evinde el koymuşlardı. Bugün 2 sayısı toplatılsa bile Abdullah Öcalan'ın anlattıkları okuyucuya ulaşabildi. 2 yılda Kürt meselesinde Atatürk'ün yasaklandığı Türkiye'den Abdullah Öcalan'ın konuşabildiği Türkiye'ye geldik. Türkiye kendisine yeni bir gelecek arayan her ülke gibi çelişkiler beşiğiydi. İstanbul DGM Öcalan'ın anlattıklarını yayımladığım için aklanmamızı hükmederken Diyarbakır DGM kendi konuşmalarım nedeniyle gıyabi tutuklanmama karar veriyordu. Şam'da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme özgürlüğe kavuşurken Diyarbakır, Siverek, Nusaybin, Batman ve Van'da yaptığım konuşmaların her biri için 5'er yıl hapsedilmem isteniyordu. Hükümet bir yandan sansür, sürgün kararnameleri çıkarıyor, 2000'e doğru dergisinin yayınlarını süresiz durduruyor. Ama bir yandan da Türkiye'nin 100 yıllık özgürlük dinamiği istim üzerindeydi. Diyarbakır cezaevinde 1990 yılı gözünde 3 ay tutuklu kaldıktan sonra konuşmalarımız nedeniyle açılan davalarda da aklandık. Bütün seçkin gazeteciler görüşme yaptı. 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile görüştüğüm zaman parti genel başkanı değil, 2000'e doğru dergisinin genel yayın yönetmeniydim. Türkiye'nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri Güneri Civoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Yalçın Doğan, Mehmet Ali Birant, Cengiz Şandar, Murat Bardakçı, Ragıp Duran, İsmet İmset ve diğerleri APO ile görüşmeler yaptılar. Turgut Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Öcalan ile gazeteciler aracılığıyla haberleştiği, hatta Öcalan ile anlaşarak BK'da basın toplantısı düzenlettiği gazetelerde yazıldı. Talabani Özal ile Öcalan arasındaki haberleşmeye aracılık ettiğini Londra'da yayımlanan El Avsat dergisine uzun uzun anlattı. El Avsat'tan aktaran Arslan Tekin, İmralı'daki konuk ve Ertuğrul Özkök, Hürriyet 20 Ağustos 2009. Zamanın Başbakanı Demir Müsteşarı Emre Taner'in APO ile görüşmesi de basına yansıdı. Hürriyet 2005. Anadolu Ajansı'nın da kendisinden görüşme istediğini Öcalan'ın kendisi belirtiyor. Sistemin istihbarat terbislerinin ve gazetecilerinin APO ile görüşmesine ses çıkaran yok. Ama ABD merkezli sistemin denetimi dışında bağımsız olarak Türkiye için, Türkiye halkı için görüşme yapılınca sistemin bütün güçleri seferber edilerek 10 yıllardır kapsamlı bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Görülüyor ki bir tek Doğu Perinçek'in görüşmesi sistemi rahatsız etmiş. Süper NATO merkezli psikolojik savaşın boyutları mücadelemizin etkisini gösteriyor. Amaç ABD'nin müdahale zeminini daraltmak. Amacımız batılı devletlerin, özellikle ABD'nin Körfez Savaşı öncesi ve başlangıcında Kürt sorununa müdahale zeminlerini daraltmaktı. Nitekim görüşme bu eksen üzerinde cereyan etmiştir. Görüşmeden sonra yayınlanan çeşitli yazılarda APO Perinçekçi olmuş yorumları yapıldı. APO'nun bu görüşmelerdeki vurguları şöyleydi. Bende Kürtlük aşkı yok. Türkiye'nin aydınlanma hareketinin bir parçasıyız. Başlangıçta TC düşmanlığı yok. Bulgaristan'ın Türklere baskısına karşıyım. Avrupa bana tapulansa da onlara bağlanmam. Amerika gitsin okyanusun ötesine. Özallar tıpış tıpış Sevr'e yürüyorlar. Amerika varsa özgürlük olamaz. Sevr'in hortlatılmasında Avrupa, Özal ve diğerleri var. Evet, Keloğlan'la birleşeceğiz. Özgürlüğe sarılan Türkiye özlemi. Benim birinci dilim Türkçedir. Birliği devrimle gerçekleştirmek ve böyle. Öcalan görüşmelerde kendi liderlik sırrının PKK'ya ilişki para ve silah bulmak olduğunu vurguluyordu. Hep gözden kaçırılır. O zaman Öcalan Suriye devletinin elindeydi. Suriye ABD'ye ve İsrail'e karşı konumlanmıştı. PKK lideri de bu gerçeğin altını çizerek ABD ve İsrail güdümlü bir faaliyet içinde olamayacağını belirtiyordu. Suriye muhaberatı buna izin vermezdi. PKK'nın 1991 öncesi siyasetine ve uygulamalarına damgasını vuran Suriye devletidir. ABD 1980'li yılların başlarında Suriye'de İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler Örgütü'nü kullanarak terör eylemleri ve ayaklanmalar kışkırttı. 1983'te binlerce insan öldü. Bu tertiplerde ne acıdır ki Türkiye yönetimi ve gizli servisleri kullanıldı. Evren ve Özallar ilerici Esad yönetimine karşı gerici terörü desteklediler. Bunun üzerine Suriye yönetimi PKK'ya kamp, para, silah ve örgütlenme olanakları sağladı. Türkiye, ABD emperyalizminin çıkarları uğruna Suriye'deki irticai terörü desteklemekten vazgeçse, Suriye PKK'ya olan desteğini kesmeye hazırdı. ABD'nin Orta Doğu'daki gerici terörüne alet olan Ankara'daki Amerikancı yönetim, Suriye'yi karşısına alarak ülkemizdeki teröre geniş bir zemin yaratmış oldu. 1990'lara doğru ABD'nin Körfez'e silahlı müdahale hazırlıkları durumu daha tehlikeli kılıyordu. ABD'nin bölgeye silahlı güçleriyle yerleşmesi PKK'ya çok geniş olanaklar sağlayacaktı. Nitekim öyle oldu. 1991 yılında ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Kukla Kürdistan'ı kurmasından sonra PKK hızla gelişti. İşte biz bu olası gelişmeleri önceden görmüştük. Suriye'nin yönlendirdiği Abdullah Öcalan ile 2000'e doğru dergisi adına bu koşullarda görüşme yaptık. Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra verdiği ifadede görüşmeyi şöyle özetledi. Perinçek, bize ABD'nin ve Avrupa'nın peşinden gitmeyin. Bu yoldan bir yere varamazsınız. PKK'yı dağıtın, Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer alın telkinlerinde bulundu. APO'nun ifadeleri ve Hürriyet. 18 Mart 1999. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki siyasetini uyguladık. Büyük devrimci önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı başlarında İngiliz emperyalizminin Kürt sorununu kullanmasına karşı hangi siyaseti izlediyse biz de o siyaseti izledik. Atatürk gibi Kürtlerin Kürdistan Tehali Cemiyeti türünden Batı güdümlü ayrılıkçı örgütlerde değil, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi milli ve devrimci örgütlerde Türklerle birlikte örgütlenmesini savunduk. Mustafa Kemal'in çeşitli Kürt liderleriyle ilişkilerinde ve yazdığı yazılardaki tavrı neyse bizim tavrımız da odur. Bu tutum Amasya tutanağında Erzurum ve Sivas Kongresi nizamname ve beyannamelerinin birinci maddelerinde ifade edilen saptama ve politikalara dayanır. Türk ve Kürt'ü birleştirme, Türkiye'ye yönelik tehditleri göğüsleme ve Cumhuriyet devrimini tamamlama görevinin gereğidir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı aynı zamanda Kürtleri kazandığı için başarmıştır. Ucuz değil, doğru ve cesur politika. Bugün de izlenmesi gereken politika budur. Halk kitlelerini avlamaya yönelik ucuz politikaların adamı olmayız. Gereğinde tehlikeleri üstlenir ve çözüme yönelik doğru ve cesur politikaları üretir ve izleriz. AKP bugün Kürt açılımı adı altında ABD'nin Diyarbakır merkezli kukla Kürdistan politikasını uyguluyor. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ikilisi Türkiye'yi PKK ile koalisyon yaparak yönetmektedir. Güneydoğu belediyeleri PKK'ya teslim edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, DTP yöneticileriyle Çankaya'da buluşup çözümü görüşüyor. Hatta AKP yanlısı gazeteler Abdullah Gül ve Abdullah Öcalan'ı kastederek Kürt sorununun çözümünü iki Abdullah'ın anlaşmasına bağlayan yazılar yazıyorlar. Cengiz Çandar, Radikal, 5 Mart 2009. Bunlar ABD merkezli sistem içindeki uygulamalardır ve alkışlanır. Ama sistemin dışındaki girişimler sistemin psikolojik savaş kampanyasının hedefidir. Baskılara ve eşitsizliklere karşı mücadele görevimizdir. Genel Başkanı olduğum İşçi Partisi'nin Güneydoğu bölgesi halkımıza yapılan baskılara karşı çeşitli düzlemlerde yürüttüğü mücadeleler de eleştiri konusu olmaktadır. Partimiz 1991 Körfez Savaşı öncesinde ve sonrasında Kürt halk kitleleri üzerindeki baskı ve eşitsizliklere karşı kararlı olarak mücadele etti. Türkiye'nin birliğinin ve bağımsızlığının eşitlik ve özgürlük sağlanarak sağlam bir temeli oturtulacağını savunduk. Türkiye, Kürt kitlelerinin taleplerini karşılamalı ve kendi Kürdünü kazanmalıydı. Kürdümüzü ABD'ye kaptırmamalıydık. Irak bize ders olmalıydı. Kürdünü ABD'ye kaptırmış ve bölünmüştü. Duyarlılıklarımız doğrudur ve haklı çıkmıştır. İşçi Partisi her zaman halk kitleleri üzerindeki baskı ve eşitsizliklere karşı mücadele etti. Bu mücadeleyi ABD emperyalizmine karşı bütün milletimizin birliği açısından yürüttük ve yürütüyoruz. Eğer Türkiye partimizin tutumunu benimseseydi, eğer yönetim Körfez Savaşı öncesinde partimizin politikasını benimseseydi, Türkiye halkı birleştirilebilir, bölücülük etkisiz hale getirilebilir ve bugünkü bölünme ve parçalanma tehdidi çok daha zayıf olurdu. Dahası Suriye, Türkiye ile işbirliğine hazırdı. 1990 öncesinde Kürtlerin hak ve hukukunu tanımayan hükümetler, daha sonra ABD ve AB'nin dayatmalarıyla ikiz ihanet yasalarını bile çıkardılar. Türkiye'nin vereceği demokratik hakları Batı devletleri sağlamış oldu. Kürt halk kitleleri böylece Türkiye'ye değil Batı'ya bağlandı. APO'nun SHP listesinden 4 milletvekili önerisini reddettik. SHP'nin PKK ile seçim ittifakı. 1991 yılı Ekim ayında yapılan genel seçimlerde Erdal İnönü, Deniz Baykal'ın yönetimindeki SHP, PKK ile seçim ittifakı yaptı. Ama hiç kimse bu konuda bir kampanya yürütmedi, yürütmez. Çünkü o ittifak ABD merkezli sistemin içindeydi. Bu ittifakın içine 1991 seçiminde Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Sosyalist Parti'yi de katmak istediler, ancak bunu reddettik. Öneri nasıl yapıldı? PKK'nın Avrupa temsilcisi, hatırladığıma göre o zaman PKK'nın bugünkü lideri Murat Karayılan idi. 1991 genel seçimi öncesinde beni Ankara'daki evimizden telefonla arayarak SHP'nin bir protokolle HEP'e verdiği 22 milletvekilliğinden 4'ünü Abdullah Öcalan'ın bizim partimize önerdiğini belirtti. Hatta bu öneride Diyarbakır, Şırnak ve Mardin gibi illerin birinci sıra adaylığı da belirtildi. Biz öneriyi parti organlarında tartışmaya bile gerek görmeden anında reddettik. Bizim açımızdan bu öneriyi kabul etmenin herhangi bir tehlikesi de yoktu. Perinçek ve arkadaşları SHP listelerinden milletvekili olacaklardı. Ama bizler için mesele milletvekili veya bakan olmak değil, Türkiye'nin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve emekçilere bağlı bir çizgide ısrar etmekti. Öcalan'ın Milliyet, Sabah ve Gündem gazetelerine açıklaması. Bizzat APO, 1991 yılı sonunda Milliyet ve Sabah gazetelerine yaptığı açıklamalarda Perinçek'e 4 milletvekili önerdiğini ve parlamentoya girerek SHP listesinden seçilecek 22 milletvekilinin başına geçmesini rica ettiğini açıklamıştır. Milliyet ve Sabah, 7 Aralık 1991. APO, Perinçek tenezzül etmedi. Apo Perinçe'ye 4 milletvekili önerisini 3 Mayıs 1993 tarihli Gündem gazetesinde de anlatmış ve bu öneriyi reddettiğimi birkaç kez vurgulayarak dile getirmiştir. Sayın Doğu Perinçek de buraya geldi. İlk pratik politika önerim şu oldu. Dedim ki bir devrim merkezi var, onun parlamenter sözcüsü ol. Bu güzel bir şey. Eğer bir parlamenter sözcüsü olsaydı, Kürt-Türk birlikteliği de çok iyi gelişebilirdi. Kim kardeşlik istemiyor? Bize ikide bir milliyetçi diyorsunuz. Seni kendi ülkesinde ve devrimin bir merkezinde milletvekili adayı önerecek kadar enternasyonalizme yakınlık gösteren bir hareket mi milliyetçidir, yoksa buna tenezzül etmeyen, kendini çok üste gören bir anlayışın sahibi mi milliyetçidir? Ve ben fazla anlamlı bulamadım. Tenezzül etmediler. Gündem 3 Mayıs 1993. Yine Öcalan, Hasan Cemal'le 14 Nisan 1993 günü yapılan söyleşide Doğu Perinçek'in CHP listesinden milletvekili önerisini reddettiğini belirtmektedir. Hasan Cemal, Kürtler, sayfa 39. Anayasa Mahkemesi'ne de anlattık. APO'nun CHP listesinden 4 milletvekilliği önerisini niçin reddettiğimizi ve PKK ile CHP arasındaki seçim ittifakına niçin katılmadığımızı 12 Mayıs 1992 günü Anayasa Mahkemesi'nde yaptığım savunmada anlattım. Tutanaktan aynen aktarıyorum. Bugün koalisyonu paylaşan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin listeleri içinde milletvekillikleri bize teklif edilmiştir. PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, Milliyet ve Sabah gazetelerini açıkladığı için ve gazetelerde yazıldığı için bunu söylüyorum. Orada diyor ki, Sosyalist Parti'ye bize CHP'den verilen milletvekilliklerinden 4'ünü vermek istedik. Reddettiler bizi. Demek ki CHP seçimlere girerken PKK'ya 21 tane milletvekilliği vermiştir. PKK da bunun 4'ünü Sosyalist Parti'ye önermektedir. Gelin 4 tane de size verelim, ayrı parti olarak girmeyin, hepimiz CHP olarak girelim demiştir. Sosyalist Parti bunu reddetmiştir. Demiştir ki ben ayrı, bağımsız bir partiyim, fikirlerim var, hiç kimsenin sırtından da meclise girmem, ayrı kimliğimle ve kişiliğimle toplumun karşısına çıkarım. Ben bunu niçin söyledim? En yasa dışı olan PKK bile Türkiye'de yasal politik hayatın içine girmiştir. O kadar içine girmiştir ki parlamentoda sandalye pazarlığı yapabilmektedir. İktidar partileriyle anlaşmalar yapabilmektedir. İktidar partisi olacaklardan milletvekillikleri alabilmektedir ve o aldığı milletvekilliklerini sağa sola dağıtabilmektedir. Rekor kıran fotoğraflar. Perinçek'in Abdullah Öcalan ile görüşme fotoğrafları. Bu fotoğrafların gizli saklı bir tarafı yoktur. Görüşme dergide yayınlanacağı için fotoğraflarla da görüntülendi. Görüşmelerde 2000'e doğru görevlileri olarak Ömer Özer Turgut ve Ramazan Duran da bulundu. Hem 2000'e doğru muhabiri Ramazan Duran hem de PKK görevlileri fotoğraf çektiler. 2000'e doğru kendi çektiği fotoğrafları yayınladı. Basında kampanya halinde çıkan fotoğraflar ise ilginçtir, PKK'nın çektiği fotoğraflar. Perinçek ne zaman Türkiye'yi savunan bir meseleyi kamuoyu önüne getirse, ne zaman ABD emperyalizminin planlarını bozsa, APO ile görüşme fotoğrafları basında boy gösterir. Bu görüntüler Türkiye'de son 20 yılda en çok yayınlanan fotoğraf unvanını kazanmış bulunuyor. MİT fotoğraflar karşısında PKK'ya ne verdi? Çarpıcı olan fotoğrafların o zaman Emniyet İstihbaratı'nın başında bulunan Bülent Orakoğlu, Hanifi Avcı ikilisine PKK tarafından teslim edilmiş olmasıdır. CIA, Mossad, Fethullahçı, Gladio bağlantılı Tuncay Güney, İstanbul Emniyetinde 2001 yılı Mart ayı başında yapılan mülakatta Doğu Perinçek'in APO ile görüşme fotoğraflarını Suriye'de PKK'dan alıp Emniyet İstihbaratı'na getirdiğini şöyle anlatıyor. Pasaportumda giriş çıkış tarihi olacak. Suriye'ye gittim. Gaziantep'in Kilis Öncü Pınar Kapısı diye bir kapısı vardır. O kapı ben gittiğimde yeni açılmış, gümrük olmuştu. O zaman polisler benden Doğu Perinçek ile Abdullah Öcalan'ın benden fotoğraflarını aldılar. Bunları piyasaya çıkartan Hanifi Avcı'dır. Gazetelere çıkartan Aksiyon'a şuraya buraya o fotoğrafları benden alırken kimliğimin fotokopisini aldılar. Bir de kendim verdim diye kapıda gündüz gözüyle imzamı aldılar. Sayfa 24. Ben Kumpas'a gelmişim. Onlar da alır almaz zaten hemen yayınlamadılar. Yani belli bir dönemden sonra yayınladılar. Sayfa 100. Özeti o zamanki Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, PKK ile bir sözleşme yapmış, Tuncay Güney'i yollayıp Suriye'den PKK'dan o fotoğrafları almış. Daha sonra Fethullahçı basın ve diğer denetlediği yayın organları aracılığıyla piyasaya sürmüş. Emniyet İstihbaratı'nın PKK ile yaptığı fotoğraf alışverişini İsveç'te yaşayan Mahmut Baks da BK kampında bulunan kardeşin tanıklığına dayanarak bana anlatmıştı. En son Mustafa Bağbay'ın günlüklerinde yazdığına göre 13 Haziran 2003 günü MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un Marmara Köşkü'nde Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri İlhan Selçuk, İbrahim Yıldız, Cüneyt Arcı Yürek ve Mustafa Bağlay'a verdiği yemekte sohbetin başında Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile Röportaj fotoğrafları dağıtılıyor. 14 yıl geçmiş, 2003 yılına gelinmiş. MİT müsteşarı hala o fotoğrafları servis etmekle meşgul. Hem de kimlere? İlhan Selçuklara, Mustafa Balbaylara. Perinçek'e karşı psikolojik savaş hep öncelikli görev olmuş. Perinçek'in Apo ile görüşmesinin fotoğrafları 2000'e doğru dergisinde çıkmıştı. Hatta Apo'nun Perinçek'e gelincik uzatan bir fotoğrafı derginin kapağında yayınlanmıştı. Bu fotoğraflardan utanılsa herhalde yayınlanmazdı. Nitekim bütün gazeteciler, Güneri Civoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Yalçın Doğan, Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar ve diğerleri kendilerinin Apo ile görüşme fotoğraflarını yayınladılar. Ancak 20 yıldır Haçlı İrtica'nın yayın organlarında çıkan Perinçek Öcalan görüşme fotoğrafları 2000'e doğrunun çektikleri değil. Bunlar PKK'nın Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'ya gönderdiği fotoğraflar. Bu fotoğraflar karşılığında Hanefi Avcıların PKK'ya ne verdiği araştırılmalıdır. Fotoğraf bombardımanının arkasında emniyet içinde yuvalanan Fethullahçı CIA ekibinin bulunması yapılan işin doğası gereğidir. Türkiye düşmanı güçler, Sevr tehdidine karşı en kararlı tavrı alan İşçi Partisi'ni yıpratabilmek için ne yapacaklarını şaşırmışlardır. Yüzlerce kez yayınlanan bu fotoğraflar, İşçi Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in hiçbir lekesinin bulunmadığının en güzel kanıtıdır. Bütün MİT ve Emniyet istihbaratı dosyaları karıştırılmış, CIA'den yardım istenmiş, İşçi Partisi'nin bir açığını bulmak için özel araştırma birimleri kurulmuş, telefonlar yıllarca dinlenmiş ancak bir şey bulamamışlardır. Böylece bir dergi röportajında çekilip benzerleri yayınlanmış fotoğraflara muhtaç kalmışlardır. Birinci ayrımın sonu sayfa 24.